Ayrım 7.
5. Film değişmişti. Sinemadan sonra şekerciye gidip dondurma yemeyi düşünmüştüm. O da oraya doğru gidince otele dönüp yattım. Ertesi sabah gezilecek yerlerin geri kalanlarını gezdim, küçücük bir lokantada iki lokma bir şey yedim, eski sarayın ardına düşen, kılavuz kitapların gezilmesini salık verdiği bahçeye gittim. Üç çeşmeler, dal kemerli yollar, fıskiyeli büyük havuz, kılavuzların dediği kadar vardı. Sonra bir ağacın altında oturup kitap okudum biraz, uyumuşum. Bir ağacın ardından bakıyordu bana, karşımda duran bir ağacın. Meşe gibi bir ağaçtı bu ama yaprakları pek yukarıda kaldığı için ya da uykudan gözümü iyice açamadığım için gövdesine bakarak kesinlikle meşe diyemiyordum. Gülümsemiyor, gülüyordu düpedüz. Ağacın ardından çıkıp bana doğru yürürken gözleri yemyeşil parlıyordu. Sararmış bir pisi pisi baş aşağı sarkıyordu ağzının köşesinden. Önüme gelince baş aşağı koparıp saçıma soktu, karşıma çöktü. Eliyle çiğnediği sapı çekiştiriyordu arada bir. Yeşil gömleğinin önü açıktı. Esmer kılların arasında ufacık bir gümüş tazı ya da karaca ya da uzun bacaklarını büküp oturmuş herhangi bir hayvan aşınmış biçimiyle sallanıyordu boynuna geçirilmiş zincirin ucunda. Gördüğümü anlayınca güldü gene. Pantolonuna takılmış dikenli tohumları ayıklamaya başladı. Bu bahçede en çok sevdiğim, havuzlarda bile suyun durmadan aktığının gözle görülebilmesi, dedi. Yel esmiyordu bahçede. Yaprak, ot fışıltısı yok gibiydi. Yeşildi sanki ortalık. Sarartı uğramamıştı daha bu bahçeyi. Buraya gelmeden önce okuduğum kılavuzdaki bir tümceyi ezberden okur gibiydi. 18. yüzyılın ortalarında eski saray önündeki alana bugünkü biçimini vermek üzere çalışmalara başlanınca göçme oyunu için sarayın ardındaki bahçede özel bir alan yapıldı. Oyunun kurallarından birinin hükümdarın sarayın kapısı önünde oturup oyunculara yönetmesi olduğu göz önünde tutularak hükümdarın oturması için sarayın arka duvarına özel bir çıkma eklendi. Bu sözler kitapta yoktu. Okumuş da unutmuştum belki de. Ancak sesi bir gece önce kahvede otururken bana oyunu anlatmaya başladığı sırada kullandığı sesti. Soğuk, kitaptan okur gibi. Ama bu söylediklerini işitmemiştim daha önce. Oyun 200 yıldır sarayın önünde değil ama gene de karşısında oynanıyor. Bu alanı görmediniz daha. Hoş, oyuna katılmayacaksınız. Görseniz ne çıkar, görmeseniz ne çıkar? Ona kızdığımı, onu akşamdan beri görmekten kaçındığımı unutmuştum sanki. Dinliyor, gülümsüyordum. Tek başardığım oyuna katılacağım dememek oldu. Kalktım, ardıma bakmadan yürüdüm. Alanın bulunması gerektiğini düşündüğüm yere doğru. Biraz yürüdükten sonra da birden kocaman bir kayrına vardım. Alan tasarımladığımdan küçüktü. Kıtılar, dış çemberde ancak geniş bir adım eninde boyundaydı. İçeriye doğru küçülüyordu. Gittim ikinci sırada ortaya rastlayan kara mermer döşeli kutuda durdum. Piyade yerinde. Başımı kaldırdığımda karşımda en dışarıdaki yarı çemberde vezir yerinde duruyordu. "Çok direndiniz," dedi. "Ama oyuna girdiniz işte." Gözlerimi diktim baktım ona. Artık gülümsemiyorduk. Döndüm sonra ağacın altına yattım gene. Uyandığımda hava kararıyordu. 5. masa. Yağmurlu kentin güneşçisi. 6. yaşında Aslıya. Ufarak teferek, sıskaca, kuruca bir adam duruyordu pencerenin ardında. Pencere kapalıydı. Camı su çizikleri içinde. Dışarıdan bakan adamın yüzünü dalgalı dalgalı görürdü. Adam gözlerini kaldırmış gökyüzüne bakıyordu. Oysa gökyüzünde görülecek bir şey yoktu. Düpedüz yoktu. Bu ülkeye her gün, her gece, her sabah, her akşam yağmur yağardı çünkü. Durgu durak bilmeksizin, hızlanmadan, yavaşlamadan, hele hele hiç dinmeden, tel tel, iplik iplik yağmur yağardı. Kurşun rengi şuncacık değişmeyen bir gökyüzünde bakacak ne olsun, görecek ne olsun? Yağmur yağdığı için caddelerin asfaltları, sokakların taşları hep pırıl pırıl ışıldar, duvarlar hep tertemiz ama karanlık yüzde olur, pencere pervazları, köşelerinden aşağı hep çizgi çizgi is bıyıkları salar, kirimit damlar hep cilalanmış gibi dururdu. Bahçeler yemyeşil olurdu ya, kendi haline kalsa nasıl kalsındı ki yağmur, bacalardan çıkan dumanları hep bu yeşilliğin üzerine örterdi. Bu kentte oturanlar doğdukları günden öldükleri güne değin gökyüzüyle denizi bir tek renkte bilirler, gökyüzünün mavi, açık olsun, koyu olsun gene de mavi olabileceğini, denizin de ona uyarak koyu maviden açık yeşile dek akla gelebilecek her türlü renge girip çıktığını, kırmızı, mor, sarı bile görünebileceğini ancak dünyayı gezmiş görmüş kişilerden öğrenilirdi. Hele bunların anlattığına göre başka gökyüzlerinde parıl parıl ışıyan sarı, sarımsı, akımsı, kırmızımsı bir güneş olurmuş gündüzleri. Geceleri ay, sürü sürü, türlü türlü yıldızlar görülürmüş bu göklerde. Bu kentten çıkmayanlarsa bu güneşi de hiç görmemişlerdi, ayla yıldızları da. Gerçi öğrenirlerdi okullarda güneşin gün aydınlığını verdiğini. Onların günü ise gökyüzleri gibi, denizleri gibi kurşun rengi, daha doğrusu kurşunumsu, bozumsu bir renkti. İnsanlar bu kentte rengi yalnız deniz teknelerinde görürlerdi. Sandallar, maunalar, gemiler, sarı, kırmızı, yeşil, mavi, mor, akla geldik, düşünüldük her türlü renge boyanırdı yol yol, öyle salıverilirdi denize. Yağmur durmadan yağdığı için kediler, köpekler, hele hele tavuklar hiç dışarıda dolaşmazlardı. Çıkıp tüyün teleğin sırılsıklam ıslansın diye gezilir miydi hiç? Akılsız kediler, köpekler, tavuklar da vardı elbet. Onlar çıkar, ıslanır, sonra da hastalanır, yataklara düşerlerdi. Bir kazlar vardı bu yağmurun altında gezmekten hoşlanan. Onlar 20'şer kanatları, kuyrukları birbirine değe değe dolaşırlar, yerin biraz üstünde sılınan ayaklı bir buluta benzerlerdi. Bu bulutun üzerinde de uzun boyunları kavaklar gibi ırganır, gagaları neredeyse bu boyunlara bağlı değilmiş gibi açılır kapanırdı. Ama kaz sürüleri tek tük görülürdü. Saçak altlarında, duvar diplerinde küskün küskün oturan köpekler, kedilerse pek çok. Bu kentte sokakta gezen herkes şemsiye kullandığı için, dışarıdayken de şemsiyeler hiç kapanmadığı için ana caddelerde adam boyunda bir dalgalı örtü gerilmiş gibi olurdu yerle gök arasında. Bu örtü ancak otobüslerin, tramvayların, evlerin, dükkanların, iş yerlerinin kapısında çekilir, gerilir, yutuluverilirdi ki iki dudak, iki çene, iki silindir arasında sıkışmış gibi. Gene bu yüzden her evde şemsiye, pabuç kurutma gözleri, bu gözlerde biriken suları akıtacak küçük oluklar olurdu. Daha önemlisi gene bu yüzden sabahları uyanan adamlar, başka kentlerde oturanlar gibi pencereleri, kapaklı kepenkleri, panjurlara koşup hava bugün nasıl acaba diye heyecanla ya da sıkıntıyla gökyüzüne bakmaz. Yahut yattığı yerde perdelerden sızan, pencerelerden duvara vuran ışığa bakıp, kimi zamanda arabaların tekerlek seslerine kulak verip yağmur mu yağıyor, kar mı, hava kuru mu, güneşli mi diye kestirmeye kalkmayı akıllarının köşesinden bile geçirmezlerdi. Bu kentte yaşayanlar havanın nasıl olsa yağmurlu olacağını bildiklerinden ne ışığa bakarlardı ne de seslere kulak verirlerdi. Doğdukları günden bu yana bunların hiçbiri değişmemişti ki. Bu kentin insanları hava konusunda ne umut bilirlerdi ne de umut kırıklığı. Ne sinemadan, tiyatrodan, kahveden, konserden çıkıp şakır şakır yağan yağmurla karşılaşır, şemsiyelerini yanlarına almadıkları için saçak altlarına bekler ya da koşa koşa giderlerdi gidecekleri yere. Ne de pazar günü hava güzel olursa denize, maça, kıra gideriz diye düşünürlerdi. Böyle bir şey beklemezlerdi ki. Bu kentin insanları yağmura tutulma korkusu nedir bilmez, havanın açmasını beklemezlerdi ya, içlerinden yalnız bir tanesi onlara benzemezdi. Bu adam, pencereden gökyüzüne bakan bu adam, bu adamın kimi kimsesi yoktu. Kentin iç kesimindeki koca koca yapılardan birindeydi iş yeri. Oraya gider gelir, evine kimseyi çağırmazdı. Gelmeyeceklerini bilirdi çünkü. Kendi de eşinin dostunun evine pek gitmezdi, üst üste çağrılmadıkça. Sessiz bir adamdı bu. Kimseye kötülüğü dokunmamıştı, kimseyi kırmamıştı şimdiye dek. Bir tek kusuru vardı. Eşi dostu da bu yüzden, yalnız bu yüzden tedirgin olurdu. Bu kentten çıkıp dünyayı gezmemişti gezmesini, başka gökyüzleri görmemişti. Ama güneş üzerine söylenenleri dinlemiş, okumuştu. susar susar yarın sabah diye söze başlayacak olurdu. Yanındakilerde ya ya deyip kaçarlardı hemen yanından. Bilirlerdi çünkü arkasından ne geleceğini. Hoş bu yüzden adam çoğu zaman sözünü bitirmezdi bile. Yarın sabah gökyüzünde hani güneşi görecek olsanız ne yaparsınız deyip diyeceğiydi bu kadardı yani. Diyecek zaman bıraksalar. Tutturmuştu işte güneş çıkıverecek kendini gösteriverecek olsa diye. Oysa hep bildikleri şeydi. Güneşin çıkması, yağmurun durması, bulutların açılması demekti. Doğdukları günden bu yana bildikleri gökyüzünün değişmesi, şemsiyelerin kapanması, kurutma odalarının kullanılmaması, daha kötüsü umutla umut kırıklığının içlerinde baş göstermesi demekti. Taşların, duvarların, kiremitlerin kuruyup parıltılarını yitirmesi, dumanların yeşilliğin üzerine inecek yerde göğe ağması demekti. Olacak şey miydi bütün bunlar? Bu tedirgin edici takınağı, saplantısı olmasa adamın arkadaşları, tanıdıkları ona daha bir yakınlık gösterirlerdi ya, şimdi söyleyecek o yarın sabah sözlerini birazdan söyleyecek diye keyifleri kaçardı. Adam evine gelir, yıkanır, dişini fırçalar, yatağına yatardı. Kitap okurdu, sigara içerdi. Uyuyakalırdı sonra. Ama o alışılagelmiş bozumsu kurşun rengi ya da kurşunumsu bozumsu renk ışık olup odasına dolup sabahın eriştiğini kendisine haber verince kendini tutamaz, çılgınlık olduğunu bile bile yatağından kalkar, pencereye gelir, yağmurdan çizik çizik olmuş camın arkasından gökyüzüne bakar. Dışarıdan bakan birinin dalgalı dalgalı göreceği yüzünde merak izi bile bulamayacağı, umut izi bile seçemeyeceği yüzünde salt gözleri canlıdır sanki adamın. Gökyüzüne bakar. Bugün belki güneş çıkmıştır diye, çıkacaktır diye. Bugün olmazsa yarını var bunun, daha öbür günü var. Ama pencerenin önüne geldiğinde kesinlikle bildiği şu oluyor. Güneş bugün de çıkmayacak, görünmeyecektir. Oysa daha yatağındayken ışığın değiştiğini farkına varmadıkça pencereye gittiğinde güneşi görebileceğini nasıl aklına getirir bu adam? Daha önce de söyledik. Tuhaflıkları, gariplikleri var bu kişiceğizin. Umudu yüzüne bile çıkarmadan biraz da alıkça gönlünde besleyip duruyor. 1968 6 Otelin altındaki lokantaya girdiğimde kente vardığım gece oturduğunu gördüğüm masada oturuyordu. Ben de o gece oturduğum yere doğruldum. Yine sırtı dönüktü bana. Ama o gece gözüme çarpmayan bir aynada bana baktığını gördüm birden. Yanına rastlayan ensiz uzun bir aynaydı bu. Bana öfkelenen oydu sanki. Yüzü taş gibi donuktu. Önüme baktım. Kalktığımda hala oturuyordu. Ertesi gün, daha ertesi gün nasıl olduysa görüşmedik. Gerçekte bu kente gelişimi, 10 yılda bir oynanan bu oyunu görmek üzere bilerek bu sıraya rastlamıştım. Oyunun geçmişiyle kafamı böylesine karıştırıp uğraştıran bir adamla karşılaştım. Bu adam da canımı sıktı diye oyunu seyretmekten vazgeçecek değildim elbet. 2 gündür taştan topraktan fışkırır gibi gezmen doluşuyordu kenti. Otellerde değil, konuk ağırlayan evlerde bile yer kalmamış olsa gerekti. Sokaklar yürünmez bir hal almıştı. Herkes oyundan söz ediyordu. Oyunun gelmişi geçmişi, simgeleri üzerine olduk olmadık her türlü şeyi işitebilirdi kişi. Kulak verecek kadar durduktan sonra bir yerde, bu yer ister lokanta, kahve, sokak, ister ayak yolu olsun. Ne var ki bunca sözün, dalga dalga çarpıp geçen bunca lakırdının içinde, onun anlattıklarına benzer bir tek şey gelmiyordu kulağıma. Onun söyledikleri sanki bambaşka bir yerden öğrenilmişti ya da uydurulmuştu. Ortalıkta görünmemesine şaşmamalıydım bir bakıma. Onun bildiklerini bilen, uyduran da desek şuna değişmez elbet. Bu çok bilmiş kalabalığın ama az ama çok aynı şeyleri bilen kalabalığın içine girmezdi. Ben bile bu gezmen sürülerine biraz acır, biraz tepeden bakar gibi baktıktan sonra oteldeki karşılayıcılara tanışmıştım. Oyunu seyretmek için bilet filan almadığını söylemişlerdi. Oyun alanının çevresinde basamak basamak, kentin özelliği, her şeyden önce bu basamaklar olsa gerekti. Oyundan da tekerlek, yarı helva, yarı lokum tatlısından da önce basamak basamak kurulan, ustalıkla düzenlendiği için de rahatlıkla 4000 kişiye oturma olanağı veren sıralar dizilmiş, gelen bulduğu yere otururmuş. Oyunu seyretmeye gelenlerin sayısı bana şimdiden 10.000'e ulaşmış gibi geliyordu ya, belki de kentin küçüklüğü, daha doğrusu darlığı böyle gösteriyordu. Oyunun başlamasına bir saat kala gidin yeter. Öyle diyordu karşılayıcı. Yer bulmakla kalmazsınız, iyi yer bulursunuz üstelik. Kaldı ki gelen yabancıların. Yabancı olduğumu bildiği halde dilini kendi gibi konuşmamdan ötürü olacak, beni öbür yabancılardan ayırıyordu. Kentlilere katılmış görüyordu. Bilmediği bir şey var. Onlar giderler. Ön sıralarda sıkış tıkış kucak kucağa otururlar. Oysa asıl iyi yer oyunu yöneten. Biliyorsunuz eskiden hükümdar yönetirmiş ya, artık 100 yıldır belediye başkanları yönetiyor. Dolayısıyla her başkan haftalar aylarca uğraşarak bir önceki başkandan bu oyun üzerine ne bilmek gerekiyorsa öğreniyor. Babadan oğula aktarılan bir sanat gizli gibi bir şey bu diyorlar. Bilmiyorum, inanan inanır ama biliyorsunuz böyle gizli kırdıları etmeye bayılır insanlar. Her neyse, bana kalırsa salt merak gıcıklamak için böyle sözler edilir. Nerede kalmıştım? Ha, oyunu yöneten belediye başkanının hizasındadır en iyi yer. Yani en arkadaki, en yukarıdaki iki sıra. Orada oturun derim. Oyun ertesi gün oynanacaktı. Gezeceğim bir yer kalmamıştı. Kitabımı aldım, bütün günü eski sarayın önündeki alana tepeden bakan kahvede onunla ilk konuştuğum akşam oturduğumuz masanın başında geçirdim. Görünmedi. Bir gazete, bir dergi, iki kitap bitirdim. Yemeğe, ardından sinemaya gittim. Bütün gün oturmanın yorgunluğunu çıkarmak için de erken yatmaya karar verdim. Otele girince nöbetçi karşılayıcıyı gülümseyerek esenlendim. Yolumu kesti, yüzü gülmüyordu ilk olarak. Büyük bir ağırbaşlılıkla bir zarf attı. Belediye başkanlığından geliyor, az önce getirdiler dedi. Zarfın üzerinde adım yazılıydı. Şaşırdım, biraz da heyecan duydum açarken. Zarftan çıkan kağıtta başlık yerinde kent belediyesinin kabartma mührü vardı. Yazının altında ayrıca balmumu basılmıştı bu mühüre, belediye başkanının imzası güvez renkli bir mürekkeple atılmıştı. Yazı elle yazılmıştı. Bildiğiniz gibi diyordu mektup. Geleneksel oyunumuzun 32 oyuncusunun ancak morlar takımında yer alacak 10 tanesi kentin yerleri arasında seçilir. Bunları seçenler de bir önceki oyunun 10 mor oyuncusudur. Her değirmideki oyuncunun geleneğe göre belli bir yaşta olması gerektiği için seçim titiz hesaplara dayandırılır. Geri kalan 22 oyuncunun seçimi yapılmak üzere duyurular astırdık. Gönüllüler arasından uygun yaşta görülüp uygun yerlere seçilenlerle 21 değirminin oyuncusu bulundu. Sizin açık kalan tek yere uygun yaşta bulunduğunuzu bildiren bir yabancı oyuncumuz oldu. Oyuna katılmak üzere başvurmanızı bu akşama dek bekledik. Gelmemeniz üzerine sizi mektupla çağırarak saygısızlık ettiğimiz için bizleri bağışlamanızı dileriz. Ancak çağrıldıktan sonra oyuna katılmamanızın olanaksızlığı da saygılarımızla belirtiriz. Size şimdiden teşekkür eder, morların orta piyadesi olarak oyunda yer almadan önce bu konuda size gerekli özel bilgiyi verebilmemiz için yarın sabah saat 8'de saraydaki başkanlık odasına gelmenizi dileriz. Resmi yazının öylesini hiç görmemiştim. Karşılayıcı kaygıyla bakıyordu bana. Yeşil mi mor mu diye sordu yalnız. Mor dedim. Tanrı yardımcınız olsun dedi bunun üzerine. Ne yapıp yapıp tutsak olmaya, oyunun sonuna kalmamaya bakın. Döndü gitti. Ardından baka kaldım. Sonra çıkıp yattım. 6. saati masalı. Dehlizlerde giden adam. Ali Poyrazoğlu için. Deniz dendi mi, kimi oraya, kimi buraya akan sular durmaz. Tersine hep bir olur, bir kıyıya yönelirdi. İster kumluk, ister çakıllık bir kıyıya. Durmaz olurdu delikanlı. Denizi öylesine severdi. Gider çakıllara uzanır, denizin yüzünde gerinir, sularda kulaç atar, kumlarda yatardı sere serpe. Yaşamak demek, yazsa denize gitmek, kışsa deniz aylarını beklemekti ona göre. 19 yaşına bastığı yılın yazında gene denize gitti. Kayalık bir adanın çakıllık bir kıyısına. Havanın titreştiği, denizin ayna gibi güneşin bütün sıcağını yansıttığı bir gündü. Yüzdü. Çakılların üzerine uzandı, güneşlendi. Kalkıp giyinince de hemen evinin yoluna düzülmedi. Kıyı boyunca biraz gezip dolaşacağı tuttu. Çakılığın sona erdiği yerde tepeden yuvarlanmış, denizde parçalanıp ufalanmış koca bir kaya yığınına geldi dayandı. İçi bir tuhaf oldu. Yol yoktu. İlle de öteye geçmek istiyordu oysa. Nasıl geçsin? Akıllı bir adam geçmeye kalkmazdı ya öteye. Hani geçmesi gerekiyorsa geldiği yerden döner, çevre yolunun alt ucunda çakıllıktan çıkıp adanın, kayalığın hemen üstünden sivrilen, tepesine tırmanır, tepeden denize doğru inen bu kaya damarının öte yanında kıyıya ulaşacak bir yol arardı. Bulursa ne âlâ, bulamazsa geldiği gibi döner, inerdi tepenin ardında kalan iskeleye. Gel gelelim, bu delikanlı akıllıca bir kişi değil besbelli. Üşendiğinden de değil ya, böyle akıllılıkları, usluca davranışları gereksiz saydığından. Buranın tek yolu, kese yolu, denizden geçer diyerek papucunu çıkardı, elini aldı, paçalarını kıvırıp sıvadı, yürüdü denize. Gerçi kayaların arasında su epey derindi. O aralıklara düşse sırılsıklam olurdu üstü başı. Ama dikkatle kayadan kayaya sekti, sıçradı. Tabanlarını doğrayacak kavkılara basmamaya çalışa çalışa, gene de ayaklarının altı sızlıya kanaya, en uçtaki kayaya ulaşıp tırmandı üstüne. Soluk aldı. Bayağı yormuştu onu bu cambazlık. Havlusuyla donunu ensesinden aşağı göğsüne doğru sarkıtmıştı birbirine bağlayıp. Ama pabucunu elinde tutmak dertti. Kayalığın öte yanını görüyordu çünkü şimdi. Buraya gelesiye kayalar atlangıç gibi sıralanmıştı sanki. Şimdi anlıyordu. Çektiği güçlük bir şeycik değilmiş. Önce dönsem artık diye şöyle bir geçirdi aklından. Sonra utandı böyle düşündüğü için. Kemerini çıkarıp ayakkabılarını, donuyla havlusunu bağladı, sırtına attı. Kemerin ucunu ağzına alıp dişleri arasında sıkıştırdı. Dikkatle indi kayanın üzerinden. Suyun az altında kayanın tabanında ufak bir düzlük vardı. Oraya bastı. Ne var ki ötesi kıyıya dek uzanan suydu. Kayalığın bu yanı dümdüz duvardı. Ayak basacak, el tutunacak bir tek çıkıntık görünmüyordu. Kıyı 25-30 metre uzaktaydı. Ufacık bir kumluktu bu. Kumu incecik görünen pırıltılar içinde. Ama buraya kimse gelmezdi adadan, gelemezdi. Her yanı kaya duvarlarıyla, dümdüz, cilala gibi kaya duvarlarıyla çevrili olduğu için. Yanaşılsa yanaşılsa buraya ancak denizden yanaşılabilirdi. Denizde derindi, yürünecek gibi değildi. Soyunsa, kıyıya çıksa, biraz daha güneşlenirdi ama gene bu yoldan dönmesi gerekecekti. Hem kıyanın üzerinde bırakacağı giysilerini bir esinti denize atmaya yeter mi yeterdi. Keyfi kaçmıştı delikanlının, dönmekten başka çıkar yol yoktu. Yok muydu? Tam başını çeviriyordu ki, dibinde durduğu kayanın hemen arkasında, dümdüz duvarın kayaya bakan yüzünün denizle birleştiği yerde, ufakça bir kovuk çarpıvermişti gözüne. Mağara ağzına benzeyen bir kovuk. Mağara ağzıydı bu muhakkak. Kara kara gülüyordu da, sanki bu mağara ağzı, delikanlının da yüzü güldü. Girer bakarım diye düşündü. Kayanın içinden, tepeye çıkacak bir yol var gibi ise ilerlerim, değilse dönerim, ne olur sanki.